Ayrım 29.
Fırtına tahmininden de yakın olmalıydı. Yeni yaktığı sigarasını dumanının içine çekerken kulübeden aşağıya doğru yürümeye başladı. Ormanın her mevsimde kendine has bir büyüsü oluyordu. O gün yeni kesilen kütüklerin yığıldığı bölüme yaklaşmıştı ki sefaretin ön bahçesinde koşuşan iki kişi gördü. Derhal sigarasını yere atıp ayağıyla söndürdü. Bir ağacın arkasına geçerek izlemeye başladı. Rüzgar olmasa sesleri duyulacak kadar yakın mesafelerdeydi. Karanlığa alışmış gözlerini zorlayarak adamların kimler olduğunu çıkarmaya çalıştı. İçlerinden birisini daha net seçebiliyordu. Bu giriş kapısını tutan bekçiydi. Diğerini de arka arkaya çakan şimşeklerle gündüz netliğinde fark etti. Yanında çalışan Rusların yaşlı olanıydı. Seyit olduğu yerde kıpırdamadan onları izledi. Bir müddet sonra bekçi kapıya doğru görev yerine yürüdü. Diğeri ise gerisin geriye binaya girdi. "Bak sen," dedi Seyit kendi kendine. "Adam ya sefaretin içindendi ya da içeride görüşeceği birileri vardı." Bir müddet daha bekledi ama ne giren ne de çıkan olmadı binadan. Eline bir kütük alarak ağaçların arasından yukarıya kulübesine doğru çıktı. Birden içini huzursuzluk kaplamıştı. Yanlış bir yerde bulunduğunu kendisine itiraf etmekten başka çaresi yoktu. Ancak bu gece buradan ayrılması söz konusu değildi. Adamlar sadece şüpheleniyorlarsa dahi bu hareket şüphelerini kesinleştirmekten başka işe yaramazdı. Kulübesinin kapısını açınca ayağıyla ardına kadar itip bekledi. Temkinli adımlarla içeriye girdi. Kapıyı kapadığı an üzerine gelebilecek bir saldırıya hazır olmak istiyordu. Endişesinin boşuna olduğunu anlayınca lambasını yaktı. Hiç kimse yoktu. Her şey yerli yerindeydi ama içinden bir his ona bu odada az önce birisinin olduğunu söylüyordu. Yeni ayrılmış birinden sanki havada bir koku, hareketinden bir rüzgar kalmıştı. Hemen pencerelere koşup perdelerini sıkı sıkıya kapadı. Kapının sürgüsünü çekti. Dışarıda rüzgar, gök gürültüsü ve sallanan ağaçların sesinden başka ses duyulmuyordu. Seyit kulübede yalnızdı ama bir şey vardı. Ne olduğunu anlayamadığı, aynen kayıp bir eşyasını arar gibi gözleriyle odayı en ufak ayrıntılarına kadar taradı. Birden gözü yatağın yanındaki duvarda çivilerde askıyla asılmış takım elbisesi, gömlekleri ve şapkasına takıldı. Buraya birinin girdiğinden artık emindi. Şapkasını hiçbir zaman böyle asmazdı. Borsellino şapkayı sağ eliyle yerinden alıp başına koyduğu zaman saten şeridin birleştiği taraf başının solunda kalacak şekilde yerleşirdi her zaman. Ve giydikten sonra hafif sol kaşının üzerine yatırırdı şapkasını. Şu an asılı olduğu şekil ise olağanın tam tersiydi. Ceket ve pantolon ceplerini yokladı. Cüzdanı, parası yerlerinde duruyorlardı. Kafasında düşünceler yatağının kenarına otururken yanı başında duvara dayalı iskemlenin bacağının dibinde o çok iyi bildiği minicik fotoğrafı gördü. Eğilip aldı. Yaman'ın bir yaşındayken çekilmiş resimlerinden biriydi. Cüzdanını da taşırdı. Demek epey kurcalanmıştı odasındaki eşyalar. Buradan ayrılışını beklemişlerdi. O zaman nereye gittiğini de biliyorlar demekti. Sefaretin kapalı binasında görünenden fazla insanın yaşadığı anlaşılıyordu. Işığı kapayıp perdenin kenarından dışarıya baktı. Yağmur başlamıştı. Ormanın rüzgarla gölgeleri yer değiştiren karanlığından başka hiçbir şey görünmüyordu. Perdeyi tekrar kapayıp bir sigara yaktı. Yatağa sırtüstü uzanıp düşünmeye başladı. Burada göz altında olduğunu biliyordu. Bu iş kendisine bilhassa mı verilmişti? Yoksa niye burada olduğunu, hakiki kimliğini merak edenler mi vardı? Yeni bir maceraya mı sürüklenecekti acaba? Kendisiyle hesaplaşmak için mi yoksa bir şeyler istemek için mi onun peşindelerdi? Sorular arka arkaya kafasına üşüştü. Cevap aramaya çalışırken bir şeyi fark etti ki artık macera istemiyordu. Karısını ve çocuklarını tehlikeye atmak fikri ürkütücü geliyordu. Buradan ilk fırsatta ayrılmalıydı. Ertesi gün cumartesiydi. Öğleden sonra eve çıkacaktı. Şayet o saate kadar başına bir şey gelmezse gidecek ve bir daha dönmeyecekti. O geceyi gözünü kırpmadan dışarıdaki sesleri dinleyerek geçirdi. Bir ara sağanak halinde yağmaya başlayan yağmur ve hırçın rüzgar sabahın ilk ışıklarıyla beraber duruldu. Seyit'in beklediği gibi başka bir olay da olmadı. Güneşin varlığı ile beraber bir gece evvel yaşanan hava adeta bir rüya gibi geride kalmıştı. Yeni gün pırıl pırıl aydınlık, ılık bir gün olacaktı belli ki. Yağmurla yıkanmış gökyüzü, orman taptaze bir bahar gününü karşılamaya hazırdı. Karanlıkla beraber yaşanan garip gece de gerçek değilmiş gibi uzakta kalmıştı. Seyit bunun aldatıcı bir his olduğunu biliyordu. Burada kaldığı takdirde er geç o veya bu şekilde bir şeyler olacağı muhakkaktı. Ormanın üst tarafında bir gün evvelden kesilmesi yarım kalmış odunların yanına gidip işine başladı. Az sonra iki Rus kendisine katıldığında hiçbiri bir diğeriyle ilgili değilmiş tavrında çalışmaya devam ettiler. Akşam paydosundan sonra Seyit kulübesinde duşunu alıp takım elbiselerini giydi. İş kıyafetlerini bir torbaya doldurdu. Zaten oldu olacak bütün eşyası buydu. Şapkasını başına yerleştirip tepeden inmeye başladığında etrafta kimseler görünmüyordu. Dudağında bir ıslık, elinde bir sigara, rahat hareketlerle kapıya geldiği an bekçi karşısında bitiverdi. Seyit'in elindeki torbayı gösterip sordu. Hayrola, taşınıyor musun? Seyit onun kapıyı açmasını beklerken sigarasından bir nefes aldı. Cevap vermeyi gerekli görmemişti. Sadece sigarasını tutan parmaklarıyla bir selam verip caddeye doğru sıyrıldı. Hava harikaydı. Eve kadar sahil boyundan yürümeyi düşünüyordu. Ancak içinden bir ses ona temkinli olmasını söylüyordu. Bir an için yerinde durup şapkasını düzeltir gibi yaptı. Sonra elindeki torbayı bacakların arasında yere bırakıp tabakasından yeni bir sigara çıkardı. Henüz yarısında olan sigarasından yenisini ateşlerken şapkanın altından sağa solu kolaçan etti. Sefaretin bahçe duvarının en ucunda duvara dayanmış, aksi istikamette bakan adamın varlığından huzursuz oldu. Evinin yönünün tersine yürümeye başladı. Ani bir kararla caddeyi geçerek deniz kıyısından yürümeye devam etti. Şapkasını soldan sağa doğru eğip karşı tarafta aynı hizaya geldiği yabancının hareketini kollamaya başladı. Bir müddet sonra adamın diğer kaldırımdan kendisini takip ettiğinden emindi. Adımları adeta beraber atıyor kadar uyumluydu. Bu yürüyüş kireç burnunu geçilip Tarabya'ya kadar devam etti. Seyit bu takipten neredeyse eğlenmeye bile başlamıştı. Temposunu hiç değiştirmeden sadece arada bir sigara yakmak üzere durarak devam ediyordu. Tokatlıya'nın önüne gelince caddeyi tekrar geçmek üzere yola baktı. Sağ tarafta şapkasını gözleri üzerine indirmiş yabancının adımlarını ağırlaştırdığını gördü. Hiç oralı olmadan oteli geçip çarşının içine doğru daldı, iyice hızlandı. Diğerinin neredeyse koşarak kendisini takipte olduğunu fark ediyordu. Birden dönerek aynı yolu gerisin geriye yürümeye başladı. Takipçisiyle neredeyse yüz yüze gelmek üzerelerdi. İstediği de buydu ama diğeri başını çevirerek bir müddet daha aksi yönde yürüyerek buna meydan vermedi. Seyit o anda ileride hareket eden tramvayı gördü. Kalabalığın arasından koşarak sıyrıldı. Yavaş yavaş hızlanmakta olan tramvayın merdivenini atlamasıyla kendisini içeriye çekti. Derin bir nefes aldı. Buna ihtiyacı vardı. Soluklanır soluklanmaz şapkasını tekrar sol kaşına doğru eğerek oturdu. Çarşının kalabalığından yola fırlamış olan yabancının gittikçe uzaklaşan görüntüsüne gülümseyerek baktı. Gülümseyerek mırıldandı. Das Vidanya Tavariç, önce ters yönde yaptığı şehir turunu kendisine emniyeti hissettikten sonra evine doğru yönlendirdi. Akşamın oldukça geç bir saatinde Büyükdere'ye tekrar geri dönmüştü. Bugünlük atlatmıştı ama bildiği bir şey varsa Büyükdere macerasının kâfi geldiğiydi. Üstelik Büyükdere'deki gazinoda ortak olduğu Karadenizli Mustafa'nın da Nimet'e karşı pek ilgisiz olmadığını, bu ilginin kendilerini yakın bir zaman içinde rahatsız etmeye başlayacağını hissetmişti. Kendisinin evden uzakta olduğu günler içinde adamın yardımcı olmak bahanesiyle evin etrafında dolaştığını anlamıştı. Bir iki hafta sonra okulların kapanmasıyla beraber oradan ayrılıp yine bir evvelki semtleri olan Yeşildire'ye döndüler. Hayatları sıkıntılı olmasına rağmen ailenin her ferdi için mutluluk sebebi mevcuttu. Bir kere uzun bir aradan sonra bir araya gelmişlerdi. Çocuklar birbirlerine kavuşmaktan son derece mutluydular. Mürvet annesine ve Necmiye'ye bir sokak mesafede oturmanın güveni içinde hayatından memnundu. Leman yine eski öğretmeni ve okulunda okuyacak olmanın heyecanı içindeydi. Seyit akar çeşmeler yolu üzerinde küçük bir yer bulmuş, lokanta işletmek üzere anlaşmıştı. Tuttukları ev hiç mükemmel sayılmazdı ama bu acelede bulabildikleri ve bütçelerine uyan buydu. Kapıdan girince taşlık, aşağı kata inince toprak, üstü ahşap kaplı bir odadan ibaretti. Bu odadan da bahçeye çıkılıyordu. Camların önünde sedirler döşeliydi. Bir aylık peşinatlarını ödeyip yerleştiler. Ancak sabahın köründe kapının çalınmasıyla uyandıklarında karşılarında pijamaları ile ev sahibini buldular. Adam bahçedeki tavuklarını beslemek için ancak onların evlerinden geçmesi gerektiğini söylediğinde Seyit küplere bindi. Adamın tavuklarını çağırıp darı ser etmesini, Takunyalı ayaklarını hiddetle seyretti. Çıkarken kapıyı arkasından sinirle çarptı. Anında Mürvet'e dönerek kararını bildirdi. Hemen toparlan Mürvet ama hemen. Bu evde bir gece daha kalmayacağız. Her sabah o herifin suratını evimde görmeyi tahammül edemem. İki elini havaya açarak kızgınlığını ifade eden bir tavırla salladı. Ne biçim adettir bunlar? İnsan nasıl geçer bir başkasının evinden, odasından? Nasıl girerler başka birinin özel hayatına? Söylesene Mürvet, normal midir bunlar? Mürvet kocasına hak vererek toparlanmaya başladı yeniden. Yerleştikleri daha 24 saat olmamıştı. Yine de peşin verdikleri para içini burkuyordu. Bu kadar ihtiyaç içindeyken üstelik. Seyit, paramızı geri verir mi acaba? Onu ona mı soracağız zannediyorsun? O herifin abdest suratını bir kez daha görmeye tahammülüm yok. Alsın başına çalsın kirasını. Ben başka bir eve bakmaya çıkıyorum. Bir yer bulur gelirim muhakkak. Sen hazırlan o arada. Büyük bir şans eseri Emine'nin oturduğu 3 katlı evin bir katı birkaç güne kadar boşalmak üzereydi. O 2 günü de Emine'nin dairesinde geçici yerleşerek geçirdiler ve sonra yeni evlerine taşındılar. Büyük bir bahçe içinde Kagir, Ferah yepyeni bir evdi. Bir katında da Mürvet'in ağabeyi Hakkı oturuyordu ailesiyle. Mürvet uzun zamandır ailesinden ayrı kalmanın acısını çıkarırken Seyit de mümkün olduğu kadar tartışacak konulardan uzak durarak bu kalabalık yaşama alışmaya çalışıyordu. Mürvet yeni ev sahiplerinin kendisine yaşıt olan kızları ile iyi arkadaş oldu. Hoş, edalı, bakımlı, her zaman derli toplu giyinen genç bir kadındı Bedriye. İstanbul Üniversitesi'nin lokantasında çalışıyordu. Genellikle iş dönüşü Mürvet'e uğrar, bir fincan kahve içip sohbet ederlerdi. Yine böylesine uğradığı bir gün Mürvet'e bir teklifte bulundu. Mürvet, yanlış anlama, alınmanı istemem ama hiç çalışmayı düşünür müydün? Bilmem, çok kötü bir iş tecrübem oldu. Ondan sonra da Seyit çalışmamı istemedi. Bünyem dayanmıyor. Bu öyle zor bir iş değil Mürvet, temiz iş. Üniversitenin lokantasında bir personele ihtiyaç var. Sadece yemek servisi yapacaksın. Elini bulaşığa, temizliğe sokmayacaksın. Biliyorsun beni, çok erken gitmiyorum. Yemek servisi toparlanınca da iş bitiyor, fena mı? Bu öyle kibrit fabrikasında çalışmak gibi değil. İnan, pırıl pırıl üniversite talebeleriyle muhatap oluyorsun. Bir düşün istersen. Mürvet eve katkısı olabilecek her kuruşun önemini biliyordu. Ama hem kendisinin düşünmesi hem de kocasıyla konuşması lazımdı. Akşama mevzuyu açtığı zaman Seyit seçimi kendisine bıraktı. Söylendiği gibi hafif temiz birisi bilemem. Denemek istiyorsan git dene. İşine gelirse çalışırsın, gelmezse dönersin. Bütçemize yardımcı olacağım diye paralanmanı, hırpalanmanı istemiyorum, anlaştık mı? Mürvet bir koşu Bedriye'ye gidip sabah onunla gelebileceğini söyledi. Bedriye aldığı habere çok sevinmişti. Sabah 9 gibi uğrar, seni alırım dedi. Çocukları kime bırakacağım diye bir derdi olmaması Mürvet'in bu kararı çabuk vermesine sebep olmuştu. Ya annesi ya yengesi, birinden biri onlara göz kulak olacaktı nasılsa. O geceyi heyecanlı ve uykusuz geçirdi. Ertesi sabah Seyit'i geçirdikten sonra kendisi hazırlanmaya başladı. Üniversiteye giyilebilecek gibi ağırbaşlı ama sade bir kıyafet seçmeye çalıştı. En nihayet bordo kloş etekli kroze yakalı elbisesini günün olayına yakışır buldu. Omuz hizasına gelen saçlarını alnının iki yanına minik dalgalarla yerleştirdikten sonra geriye doğru taradı ve ensesinde topuz yaptı. Elbisesinin kumaşından bir kürdele fiyonga ile topuzunu bağladı. Sanki çalışmaya değil de imtihan olmaya gidiyordu. Öylesine heyecanlıydı. Bedriye onu almaya geldiğini bir memnuniyet nidası çıkardı. Ah, çocuklar sana bayılacak Mürvet, harika olmuşsun. Ama biraz makyaj yapsın Allah aşkına. Bedriye sabahın bu saatinde işe giderken ne alemi var makyajın? Hadi nazlanma, gözlerine sürme çek iş değilse. Bedriye'nin ısrarları fayda etmedi. Mürvet makyaj yapmayı kabul etmedi. İki genç kadın beraber çıktılar. Tramvayda Bedriye'nin birçok erkekle büyük bir rahatlıkla selamlaşıp sohbet etmesi Mürvet'i huzursuz etti. Mümkün olduğu kadar gözlerini camdan dışarıya çevirip yabancılar ve sohbetleriyle ilgisiz kalmaya çalıştı. Üniversitenin lokantasına girdiklerinde Mürvet'i daha evvel gelmiş birkaç kadınla tanıştırdı Bedriye. Hepsi derli toplu aile kadınları, kızlarıydı. Hep beraber güzel bir kahvaltı ettikten sonra masalarını açıp yerleştirmeye başladılar. Köşedeki masalardan birinde ortasında taze çiçeklerle dolu vazosu olan masanın özelliğini söylediler Mürvet'e. Bu masa vali, milletvekili gibi önemli şahsiyetler geldiği takdirde ağırlandıkları masaydı. Saat 11.30 olduğunda Mürvet'in çarpıntısı artmıştı. Bedriye tepsileri nereden doldurup hangi masalardan onun sorumlu olduğunu, boşalan tabakları nereye bırakacağını anlatıyordu. Ekmekler kesildi, sürahiler dolduruldu. Saat 12'de koridorlardan, merdivenlerden ayak sesleri gelmeye başladı. Mürvet'in eli ayağı kesilmiş vaziyetteydi. Talebeler büyük bir uğultu, kahkaha, şamata ile masalarda yerlerini alınca servis başladı. Mürvet Bedriye'yi dikkatle izliyordu. Sorumlu olduğu masalara doldurduğu tepsiyi sırayla götürüp oturan talebelere servis yapmaya başladı. Gözlerini taşıdığı tabaklardan ayırmadan gidip geliyordu. Çatal bıçak gürültüsüne karışan sesler, çekilen iskemlelerin gıcırtıları genç kadının beyninde yankılar yapıyordu. Bütün bu kalabalık, bütün bu sesler onu boğacak gibiydi. Genç genç çocuklar kimi göz kırparak, kimi sadece hayranlıkla bakarak onunla göz göze gelmeye çalışıyorlardı. Genç kadın aldığı sıkıntı ile yüzüne ateş bastığını hissetti. Son servis tabağını masadan kaldırdığında kahkahalar yükseliyordu. Gençlerden birisi bağırıyordu. Yeni çiçek açmış bahçemizde, gördünüz mü? Diğerleri sırayla konuştular. Akşama bizimle gelmez mi bu çiçek acaba? Evli yahu, görmüyor musun, yüzüğü var. Bize fark etmez, ona eder mi bir soralım. Mürvet neredeyse ağlamak üzereydi. Artık sözlerin hiçbirisini duymuyor ama bütün kahkahalar sadece kendisiyle ilgiliymiş gibi geliyordu ona. Birden başının ağrısı, burun kemiğinde hissettiği ılık bir akışla hafifler gibi oldu. Dehşetle burnunun kanamakta olduğunu fark etti. Elindeki boş tepsiyi masanın bir kenarına ancak bırakabildi. Başını arkaya doğru tutmaya çalıştı ama etraf dönüyordu. Gençler dehşet içinde kalmışlardı. Biri hemen Mürvet'i kollarından tutup yere düşmeden bir iskemleye oturttu. Burnuna bir peçete dayadılar. Hepsi deminden beri sululuğu, edepsizliği işçiliği yapanlar kendileri değilmiş gibi düzene girmişlerdi. Müvvet'i iskemlesine oturtan genç mendilini çıkarıp onun çenesinin altına koydu. Müvvet gözlerini kapamış, dakikalardır duyduğu sıkıntının ve şu anki aciz halinin verdiği utançla ağlamaya hazır, başını arkaya atmış, derin derin soluyordu. Bir ara burnundaki peçeteyi çekmesiyle kan dudaklarına kadar aktı. İlk baştan beri kendisiyle meşgul olan genç temiz bir peçeteyi daha onun burnuna uzattı. Ceketini çıkarıp katladı ve Müvvet'in başının altına yerleştirdi. Talebeler yavaş yavaş yerlerine dönmeye başladılar. Yalnız daha sakinlerdi şimdi. Müvvet bir an evvel oradan ayrılmak, kendisini dışarıya atmak istiyordu. Bir kez daha davrandı ama başı dönüyordu. Yanından ayrılmayan genç onu omuzlarından tutarak mani oldu. Acele etmeyin, yürüyecek haliniz daha yok. Müvvet gözleri yaşlarla dolu mırıldandı. Buradan gitmek istiyorum. Lütfen buradan uzaklaşmak istiyorum. Bir müddettir elbisesinin kumaşını, iskarpinlerini hayretle izlediği genç kadının her gün servis yapanlardan çok farklı olduğunu fark eden delikanlı, ilk kez bu kadar yakından yüzüne baktığı Mürvet'in burada ne aradığını kendi kendine sormadan edemedi. Belli ki hiç alışık olmadığı bir işi yapmaya gelmiş ve pişman olmuştu. Ona yardımcı olmak istiyordu. Koluna girerek ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Peki, madem çıkmak istiyorsunuz, sizi istediğiniz yere kadar götüreyim. Mürvet önce itiraz edecek gibi oldu. Ümidi Bedri'nin ona destek olmasıydı ama o şu anda salonun bir başka ucunda harıl harıl servis yapmakla meşguldü. Bir ara Mürvet'in yanına gelip kendisini revirde uzanıp beklemesini, beraber döneceklerini söyledi. Genç kadın arkadaşından bir hayır olmayacağını anlayınca mecburen yabancı gencin yardım teklifine razı oldu. Zaten fazla bir yol gidemediler. Burnu hala kanıyordu. Bahçedeki banka oturdular. Genç öğrenci soğuk suyla ıslattığı bir peçeteyi Mürvet'in burnuna yerleştirdi. Yanına oturup beklemeye başladı. Mürvet burada hiç tanımadığı bir erkekle yan yana oturmaktan son derece rahatsız olmuştu. Bir eliyle peçeteyi tutarak konuştu. Her şey için çok teşekkür ederim ama artık gidiniz lütfen. Ben birazdan toparlanmış olurum. Delikanlının yüzünü ilk kez görüyordu. Arkaya doğru topladığı kumral saçları, yeşil gözleri vardı. Mürvet göz göze geldikleri an onun kendisine hayranlıkla bakışından son derece ürktü. Bu his daha çabuk toparlanmasına sebep oldu. Çantasını koluna geçirip ayağa kalktığında diğeri yine koluna girip eşlik etmek üzere fırladı. Genç kadın bir kez daha böyle bir fırsat yaratmaktan korkuyla geri çekildi. Yabancı genç adeta incinmiş bir çocuk bakışını taşıyordu gözlerinde. Sizi gideceğiniz yere kadar götürseydim, müsaade edin. Mürvet kibar davranışları ile onu kendisine uzak tutmasının zor olduğunu hissetti. Bir adım geri çekilirken sesini sertleştirdi. Yolu biliyorum, beni bırakın lütfen. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Kapıya doğru yürümeye başladı. Arkasından geldiğini duyduğu adımlarla arasını açmak için önce hızlandı, sonra koşmaya başladı. Genç öğrenci daha demin koluna girip yürüdüğü güzel ve zarif genç kadının esrarengiz geliş gidişinden etkilenmişti. Onu tanımak, kim olduğunu, nereden geldiğini öğrenmek istiyordu. Arkasından koştu. Ama Mürvet'in caddeye vardığı an tramvayın geçişiyle onu gözden kaybetti. Tramvay Aksaray istikametinde uzaklaştığı zaman genç kadın sıra kalem basmıştı. Mürvet eve gelir gelmez bir banyo yapıp kendisini yatağa attı. Annesine sadece tansiyonunun çıktığını, dinlenmesi gerektiğini söyledi. Hiç değilse Seyit dönene kadar biraz kendisine gelebilirdi ama kocası gelmeden evvel Bedriye'nin kapı çalışıyla yataktan kalktı. Ev sahibinin kızı sitemlerle içeriye girdi. Aşk olsun Mürvet, niye kaçtın öyle yaban gibi? Bedriye, bu iş bana göre değil, yapamam. Diğeri her zamanki gibi keyifliydi. Belli ki bu işi çok seviyordu. Şekerim, bakma sen onlara. Önce sataşırlar, hepsi laf. Hiçbirinden ziyan gelmez. Zamanla da alışır, kardeş gibi olursun hepsiyle. Yeni olduğun için bir denemek istediler seni. Benim kardeşlerim var Bedriye. Başkasına ihtiyacım yok. Üstelik kocam ve çocuklarım da var. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürürken nazik bir sesle misafirine gitme saatinin geldiğini hatırlattı. Şimdi müsaade edersen Seyit'e yemek hazırlayacağım. Bedriye onu kandıramayacağını anlamıştı. Kapıdan çıkarken geri döndü, çantasını açtı. Sahi unutmuşum, yemeğini getirmiştim. Hadi şekerim, hoşça kal. Kapıyı kapayınca zarfı açan Mürvet içinde 8 lira buldu. Bu hak ettiği yemeğe olamazdı. Bu miktar zaten oturdukları evin kirasına yakın bir paraydı. Bedriye de cebinden veremeyeceğine göre yemeğine ilaveten talebeler para toplamış olmalıydı. Başka bir sebep düşünemiyordu. Zarfı eli yanmış gibi kenara bıraktı, ağlamaya başladı. Evet, kendisine acımışlardı. Acıdıkları için yardım etmek istemişlerdi. Keşke hiç denemeseydim diye düşündü. O zaman acınacak duruma da düşmeyecekti. Akşam Seyit kapıdan girer girmez karısının yüzündeki ifadeden gündüz bir şeyler olduğunu anlamakta gecikmedi. Mürvet de saklayamadı ve olanları anlattı. Konuşurken bile olanlardan ne kadar alındığını, ne kadar zorlandığını anlattı. Sakın bir kez daha deneme bu işi Murka. Sana söyledim, hırpalanmanı istemiyorum. Rahat rahat çalışacağın bir iş bulursan ve ille de istiyorsan yaparsın. Aslında istemekten çok ihtiyaç gereğiydi Mürvet'in çalışması. Lokanta eskiden olduğu gibi gelir getirmiyordu. Ek bir gelire muhakkak ihtiyaçları vardı. vardı. Bunu kocası açıkça söylemese bile bütçelerinin ne kadar zor idare edildiğini gayet iyi biliyordu. Bu sene Şükran da mektebe başlamıştı ve çocukların ihtiyaçları her sene daha da artacaktı. Komşularından Melek, Siyon Çorap Fabrikası'nda çalışıyordu. Mürvet'in iş aradığını öğrenince ona yardımcı olabileceğini söyledi. Merak etme Mürvetciğim, Monsieur Siyon hep düzgün, derli toplu ev hanımlarına iş vermek istiyor. Eğer böyle bir iş senin kabulün ise ben aracı olurum. Yalnız önce çorap tutmasını öğrenmen lazım. Merak etme, evde ben sana gösteririm. Zaten el işine yatkın olan Mürvet kısa zamanda bu işin inceliğini kaptı ama işe girmeden önce yine kocasıyla konuşmak istiyordu. Seyit karısının çalışmasına hiç ihtiyaçları olmamasını diliyor ancak bu konuda çok katı bir tavır da alamıyordu. İşinin gidişatından hiç memnun değildi. Durumunu düzeltene kadar Mürvet'in çalışabileceğini ama her şey yoluna girdiği takdirde yine ayrılmasını söyledi ve ilave etti. Geçen defaki gibi seni ağlatacak bir hisse de başlamadan dönüp gel Murka. Mutsuz olmayı bekleme, tamam mı? Bu anlaşma üzerine Mürvet Melek'le beraber o hafta başı çorap fabrikasındaki işinin başına gitmek üzere evden ayrıldı. Siyon Çorap Fabrikası Çifte Saraylar Caddesi'nde talihin garip bir cilvesi eseri Mürvet'in doğup çocukluğunu geçirdiği Mengene bölgesinin üzerine kurulmuştu. Genç kadın oraya ayak basar basmaz kendisini yıllarla geriye götüren anıları hatırlamadan geçemedi. Mengene Belciler Sokağı'nın üzerinde yer alırdı. Bizanslılardan kalma surlar etrafını çevirirdi. Kocaman bir kale kapısından girilen mahallede 60 ev vardı. Hepsi de eski Rum evleriydi. Göçmenlere verilmeden önce bu evlerde Rum kumaş dokumacıları yerleşmişti. Onun için sokağa Bezciler Sokağı denirdi zaten. Surların hemen dışında yolun karşı tarafında tulumbacı kahvesi, aradaki meydanın dört bir yanında da çeşmeler vardı. Surların içinde yaşayanlar ise ya Moskov Harbi'nden ya Dobruca'dan, Bulgaristan'dan kaçıp gelenlerdi. İşte Mürvet'in annesi de babası da o surların içinde tanışıp sevişmiş, evlenmiş iki göçmen ailesinin çocuklarıydı. Biri Kafkasya'dan, diğeri Romanya'dan kaçmış iki ailenin. Şimdi surlar duvarlar yoktu. Tulumbacı kahvesi modernleşmişti. Çeşmelerden artık sadece birinden cılız bir su akıyordu. Aradaki koca meydanda yok olmuştu. Mürvet seneler sonra aynı temellerin üzerine işçi olarak gelmişti. Fabrikanın kapısından girerken bu garip rastlantıya gülümsedi ve o günden itibaren Mürvet haftalığı 3 liradan Siyon Çorap Fabrikası'nda çalışmaya başladı. Haftalığından 1 lirasını kira için ayırıyordu. 2 lirasını da evin idaresine katkı için tutuyordu. Onun işe girişinden 1-2 hafta sonra Seyit kirası ve bakımıyla zarara girmeye başlayan lokantayı kapatmayı tercih etti. Birkaç gün sağda solda da muhtelif işlere bakındı. Ama sanki iş kurumuştu piyasada. Karısının sabahın köründe evden çıkıp akşam yorgun argın dönüp evi o küçücük bütçeyle döndürecek olması son derece ağırına gidiyordu. Birdenbire yine o karamsar sessizliğine gömülmüştü. Şanssızlığın niye kendisine bu kadar tebelleş olduğunu merak ediyordu. Acaba Tanrı yaşayabileceği bütün güzel yılları çoktan yaşamış olduğunu mu düşünüyordu? Belki de ferahtan, huzurun hakkını almıştı, kim bilir. Kendi sıkıntısından çok sıkıntıyı karısı ve çocuklarıyla paylaşmak zorunda kalışı gücü gidiyordu. Mürvet'i şıklık hoşluk içinde yaşatmayı düşlerken şimdi onun emeği yorgunluğu ile eve gelen parayla idare etmek zorunda kalıyorlardı. Genç kadın hiç şikayet etmiyordu ama onun hüzünlü yorgun sessizliği Seyit'i daha beter ediyordu. Yine bir çıkmazda olduğunu görüyordu. Bundan nasıl kurtulup hangi işe el atacağını ne yapacağını da bilemiyordu. Hiç sermayesi yoktu şu anda. Kara kara düşünmek hiçbir şey halletmediği gibi sokak sokak dolaşmak da bir çare getirmiyordu. Seyit büyük bir çöküntünün içine girmişti.